Ayrım 10.
Dolayısıyla bunların kullanılmasını kadın haklarından biri olarak destekliyorlardı. Diğerleri ise her kadının istediğini giymek, istediği kozmetikleri kullanmak hakkına sahip olması gerektiğini ama bunun gerçekte bir seçim sorunu olmaktan çok ince bir toplumsal zorlama olduğunu düşünüyorlardı. Bu acımasız rekabete dayalı kapitalist sistemde kadınlar aslında kozmetik kullanmak ve modayı izlemek zorunda bırakılıyordu. Dolayısıyla kadınlar ilk planda kadınların güzelleşmesi için değil, milyarlık karlar kazanmak üzere kurulmuş olan bir sanayide kozmetik ve moda imalatçılarınca bir seks nesnesi olarak sömürülmekteydiler. Aşağıda yazarın bu tartışmaya yapmış olduğu katkı yer almaktadır. Şöyle bir mit yaratılmış bulunuyor. Bütün kadınlar güzel olmak isterler. Bu yüzden de bugün güzellik için vazgeçilmez olduklarının çığırtkanlığı yapılan kozmetiklere ve modaya hepsi ilgi duyarlar. Bu miti desteklemek için modanın tarihteki tüm çağlar boyunca ve her sınıftan kadında görüldüğü iddia edilir. Buna kanıt olarak da moda tacirleri ilkel toplumda bile kadınların vücutlarını boyayıp süslendikleri gerçeğine işaret ederler. Bu miti çürütmek için kozmetiklerin ve modanın tarihine kısaca göz atalım. Cinsel rekabetin olmadığı ilkel toplumda yapay güzelleştiriciler olarak kozmetiklere ve modaya ihtiyaç yoktu. Erkeklerin de kadınların da vücutlarının ve yüzlerinin boyalı ve süslü olması güzellik için değildi. Bu adetler ilkel yaşam ve çalışmaya ilişkin bir dizi ihtiyaçtan türemişti. O dönemde her bireyin cinsiyet ve yaş kategorisine göre olduğu gibi dahil olduğu akrabalık grubunu gösterir biçimde işaretlenmesi zorunluydu. Bu işaretlere yalnızca süsler, yüzükler, kolyeler, kısa etekler ve benzeri değil, aynı zamanda yara izleri, kesik ve çizikler, dövmeler, değişik vücut boyama tipleri de dahildi. Bunlar her bireyin yalnızca cinsiyetini değil, çocukluktan olgunluğa ve yaşlılığa geçildikçe topluluğun her üyesinin yaşını ve emek sürecindeki yerini de belirtiyordu. Süs olmaktan öte bu işaretlere bizim toplumumuzda aile albümlerinde tutulan bireylerin yaşam tarihçelerinin ilkel bir yolla tutulması gözüyle bakılabilir. Ve ilkel toplum ortaklaşmacı olduğu için bu işaretler tam bir toplumsal eşitliğe delalet ediyordu. Sonra sınıflı toplum ortaya çıktı. Başka şeylerin yanı sıra ilkel toplumda toplumsal eşitliği de simgeleyen işaretler bunun tersine dönüştü. Bunlar toplumun zenginler ve yoksullar, yönetenler ve yönetilenler olarak bölünmesini toplumsal eşitsizliği simgeleyen işaretler haline geldiler. Kozmetikler ve moda aristokrasinin bir ayrıcalığı olarak ortaya çıktı. Bunun güzel bir örneği Fransız devriminden önceki Fransız sarayında görülebilir. Krallar, prensler ve toprak sahibi soylular içinde hem kadınlar hem de erkeklerin giyimi modanın doruğundaydı. Bunlar boyalı yüzleri, pudralı saçları, dantel farbalaları, yaldızlı takıları ile züppe kimselerdi. Her iki cins de günün ölçütlerine göre güzeldi. Ancak daha kesin olarak kozmetikleri ve modalarıyla yönetici sınıfın erkekleri ve kadınları, toprakta onlar için ter döken ve aynı ölçütlere göre güzel olmayan yoksul köylülerden belirgin biçimde ayrılmış oluyorlardı. O dönemde moda, ayrıcalıklı sınıfın her iki cinsini çalışan sınıfın her iki cinsine karşı bir araya getiren bir sınıf ayrımı işaretiydi. Daha sonra burjuva adetleri feodal uygulamaların yerine geçince belli tarihsel nedenlerden ötürü erkekler moda alanını esas olarak kadınlara bıraktılar. Büyük iş adamları kendi sınıf konumlarını karılarının modaya uygun giyinmeleri yoluyla ve başka yollarla ortaya koyuyorlardı ve altın kaplama şeritli pantolonlar ve dantel farbalalar giymekten vazgeçiyorlardı. Ancak hala kadınlar arasında moda sınıf farklarına işaret ediyordu. Kapitalizm geliştikçe üretken makine büyük ölçüde yaygınlaştı ve bunun yanı sıra bir kitle pazarına ihtiyaç ortaya çıktı. Kadınlar nüfusun yarısını oluşturdukları için kadınları güzelleştirme alanından kazanç sağlayanlar bunu sömürmeye başladılar ve böylece moda sahası zenginlerin dar çevresinden yavaş yavaş dışarı taşırılıp genişletildi ve sonunda tüm kadın nüfusuna benimsetildi. Bu büyük iş sahasının ihtiyaçlarına hizmet etmek için sınıf ayrımlarının üstü örtüldü ve cinsiyet kimliğinin ardına gizlendi. Parayla tutulmuş reklam çığırtkanları şu propagandayı işlemeye başladılar. Bütün kadınlar güzel olmak isterler. Dolayısıyla her kadının kozmetikten ve modadan alacağı bir pay vardır. En son moda güzellikle özdeş hale geldi ve bütün kadınlara ortak ihtiyaçları ve istekleri olan güzelliğin parayla alınabilen yardımcıları satıldı. Bugün güzellik alanının her kesiminden kozmetik, giyim, kuaför malzemeleri, zayıflama ve güzellik salonları, gerçek ve sahte mücevherat ve benzeri milyarlar kaldırılmaktadır. Güzelliğin çok esnek bir formül olduğu keşfedilmiştir. Zengin olmak için bir girişimcinin yapması gereken tek şey, yeni bir güzellik müstahzarı keşfetmek ve kadın kitlelerini buna ihtiyaçları olduğuna ve bunu istediklerine ikna etmekti. Herhangi bir şampuan reklamına göz atmanız yeter. Bu altın madenini sürekli kılmak ve genişletmek için vurguncuların ellerinin altındaki propaganda araçları yoluyla belirli başka mitleri de yaymak zorunluydu. Şöyle ki, 1. Kadınlar oldum olası erkeklerin cinsel ilgisini çekmek için birbirleriyle rekabet içinde olmuşlardır. Bu aslında kaçışı olmayan bir biyolojik yasa olup hep var ola geldiği ve hep var olmaya devam edeceği için kadınlar kaderlerine boyun eğmeli ve kapitalist cinsellik pazarında birbirleriyle ilelebet rekabet etmelidirler. 2. Modern toplumda kadının doğal güzelliğinin hiçbir değeri yoktur. Gerçekte güzellik alanında doğanın kadınları aslında ihmal etmiş olduğu ima edilmektedir. Doğal gösterişsizliklerini ve biçimsizliklerini gidermek için kadınlar nazik vurguncuların sunduğu yapay müstahzarlara başvurmak zorundadırlar. Şimdi bu propagandayı inceleyelim. Cinsel rekabet doğal mı, toplumsal mı? Biyoloji ve antropoloji bilimlerinin incelenmesi, kadınlar arasında cinsel rekabetin doğada da ilkel toplumda da bulunmadığını açığa çıkarmaktadır. Bu bütünüyle sınıflı toplumun ortaya çıkardığı bir şeydir ve sınıflı toplumun ortaya çıkmasından önce, yani insan evriminin neredeyse 1 milyon yılı boyunca böyle bir şey bilinmiyordu. Hayvanlar aleminde erkeklerin ilgisini çekmek için dişiler arasında cinsel rekabet diye bir şey yoktur. Hayvanlar aleminde hüküm süren tek cinsel rekabet, dişi bulmak için birbirleriyle dövüşen erkek cinse doğanın dayattığı rekabettir. Bu düpedüz türlerin devamlılığını sağlamanın doğaya özgü yoludur. Ancak toplumsal işbirliği üzerindeki yıkıcı etkilerinden ötürü, erkekler arası cinsel rekabetin bu özelliği, bir ilkel komünizm sistemi olan ilk toplumsal örgütlenmenin oluşumunda ve pekiştirilmesinde kökünden yok edilmiştir. Doğada kadınlar arasında cinsel rekabetin olmayışı, baştaki bu toplumsal sistemin yaratılmasında kadınların öncülük edebilmelerinin nedenlerinden biriydi. Onların kendi ihtiyaçlarına hizmet etmesi için yarattıkları toplumsal düzen, kesinlikle yıkıcı rekabet ilişkilerinin bulunmadığı bir düzendi. İlkel kadınlar arasında cinsel rekabetin ya da kıskançlığın görülmemesi, bunu çoğunun şaşakalarak yabanıl bir özellik ya da tuhaf bir adet olarak gören birçok tutucu antropolog tarafından bile reddedilmemektedir. Daha sonra elde etme ve rekabet ruhu üzerine kurulu olan sınıflı toplum ve onunla birlikte, kadınların erkeklere bağımlı kılınarak aşağılanması ortaya çıktı. Erkekler arasında mülkiyet ve servet için rekabet mücadelesinin yanı sıra, kadınlar arasında da varlıklı ve nüfuzlu erkekler için rekabet mücadelesi görülmeye başlandı. Ancak kadınlara dayatılan cinsel rekabet şeklindeki bu toplumsal illetin doğal bir yanı yoktu. Bu tamamen yapaydı, yani tarihsel olarak yaratılmış ve koşulları tarihsel olarak belirlenmişti. Kadınlar arasında cinsel rekabet, cinsellik ya da evlilik pazarının ortaya çıkışı ile birlikte görülmeye başlandı. Cinsellik pazarı, kapitalizme temel olan bir bütün olarak meta pazarının ayrılmaz bir parçasıdır. Cinselliğin bir meta olarak yaygınlaşması ile birlikte, kadınca güzelliğin ölçütü giderek doğal olmaktan çıkıp, yapay ve moda olan güzelliğe dönüştü. Bu süreç çağdaş toplumda doruğuna ulaştı. Takas döneminin ilk başlarında kadın verilip sığır alınır, sığır verilip kadın alınırdı. O dönemde kadının doğal güzelliği ve sağlığı, tıpkı sığırın doğal sağlığının makbul olması gibi, aynı nedenlerden ötürü makbuldü. Her ikisi de topluluğun üretim ve yeniden üretim yaşamında gerekli ve istenir şeylerdi. Çünkü işlevlerini en iyi bir biçimde yerine getirebilecek olanlar, en sağlıklı ve güzel soylardı. Ataerkinin ve sınıflı toplumun pekişmesiyle birlikte, zengin erkekler biriktirdikleri bütün farklı mülkiyet türlerinin bir biçimi olarak, belli kadınları biriktirmeye başladılar. Saraylar nasıl ve neden döşenip süsleniyorsa, bu karılar ve cariyeleri de aynı biçimde ve aynı nedenlerden ötürü, takılar ve süslerle bezeme adeti ortaya çıktı. Bu Asya'daki saraylarda ve haremlerde en uç noktasına ulaştı. Prens ya da han cinsel mülkiyeti olarak bu lüks eşyalardan ne kadar çoğuna sahipse bu onun ne kadar zengin bir egemen olduğunun kanıtı olmaktaydı. Bu aşamada kadınlar arasındaki cinsel rekabet erkekler arasındaki bu tür mülkiyet birikimine yönelik rekabet yanında gölgede kalıyordu. Kadınların kendileri ev köleleri ya da emtia idiler. Tek eşlilik çok eşliliğin yerini aldıkça ve mülkiyet kaygıları evliliğin temeli haline geldikçe varlıklı kadınlar cinsel rekabette yoksul kadınlar karşısında avantajlı duruma geçtiler. Güzelliği ve sağlığı ne olursa olsun yüklü bir mirasa konacak her kadın mülk biriktiren her erkeğin gözünde istenen bir karı demekti ya da tersi. Eğer seçme şansı varsa erkek daha güzel olan kadını tercih ederdi. Ancak mülkiyet kaygıları genellikle ön planda gelirdi. Mülkiyetlerin birleşmesini kapsayan bu evlilikler çiftin aileleri arasında bir ticaret havasında gerçekleştirilir, evlenen kişilerin dilek ve isteklerine nadiren başvurulurdu. Ailelerin görüşmeleri ya da bir çöp çatanın aracılığıyla gerçekleştirilen bu evlenme tarzı, mülkiyetin esas olarak toprak mülkiyeti olduğu uzun tarımsal dönem boyunca genelde yürürlükte kaldı. Daha sonra kapitalizm, para ilişkileri ve serbest teşebbüs dönemi geldi. Bu yalnızca rekabete dayalı özgür emekte ve ticari rekabette değil, aynı zamanda kadınlar arası cinsel rekabette de serbest teşebbüse yol açtı. Varlıklılar arasında pek tabii evlilik birleşmesi bir mülkiyet birleşmesi biçimi olarak devam etti ve bu ikisi çoğun birbirinden ayırt edilir gibi değildi. Gerçekten de tekelci kapitalizmin yükselişiyle birlikte bu iki birleşme türü yönetici plütokratların sayısını azaltarak Amerika'nın 60 ailesine kadar indirdi. Ama hemen hemen başından itibaren esasta burjuva olan Amerika'da belli özgürlükler ortaya çıktı. Sınıf ayrımlarının doğuştan belirlendiği feodal Avrupa'dakinin aksine parası olan sınıfsal sınırları ihlal edebiliyordu. Dolayısıyla kapitalizmin en şaşalı günlerinde bir işçi veya bir orta sınıf üyesi rastlantı ya da şans eseri olarak zengin olabilir ve böylece sınıf atlayabilirdi. Aynı durum kadınlar için de söz konusudur. Tesadüfen ya da güzel olması nedeniyle bir kadın bir milyonerle evlenebilir ve sınıf atlayabilir. Bu kapitalist Amerikan türü Cinderella masalının en iyi örneği bir maden işçisinin kızı olan ve Amerika'nın en zengin adamlarından biriyle evlenen ve sonra ondan milyonlarca dolarlık bir nafaka alarak boşanan Bobo Rockefeller'dır. Amerikan yaşamının bu özgünlükleri kitlesel meta pazarının, kitlesel cinsellik pazarının ve kadınlar arasında kitlesel cinsel rekabetin sosyopsikolojik zeminini hazırladı. Tıpkı Horatio Elgar öykülerinin hiçlikten zenginliğe ulaşma konusunda erkeklerin el kitabı olması gibi kadınlara yönelik romantik öykülerde onlara patronun oğlunun hatta bizzat patronun nasıl elde edilip evlenileceğini anlatıyordu. Bir kızın yapacağı tek şey güzellik pazarına koşup Cinderella'yı prensese dönüştüreceği garantisi verilen tüm metaları satın almaktı. Kozmetikler ve moda dünyası neredeyse sınırsız imkanları ile bir kapitalist altın madeni haline geldi. Bu sahadaki iş adamlarının daha da zengin olmak için yapmaları gereken tek şey, yeteri kadar sık aralıklarla modayı değiştirmek ve daha çok sayıda yeni güzellik müstahzarları icat etmekti. Kadınların meta olarak satılmasının yerini modern kapitalizmde metaların kadına satılması işte böyle almıştır. Bununla uyumlu olarak da güzelliğin modaya bağlı olduğu ve bütün kadınların güzelleşmeye aynı ölçüde ihtiyaç duyduklarından modaya da aynı ölçüde ihtiyaçları olduğu miti yaygınlaştırılmıştır. Kadınların vücudundan para kazananlar. Eziyet çektirerek ya da tatlı dille kandırıp güzel olmak uğruna kadınlara para harcatarak kadın kitlelerinin sırtından para kazanan 3 grup vardır. 1. Kadınların vücudunu günün standart moda ölçülerine ve kalıbına sokarak para kazananlar. 2. Bu biçimlendirilmiş vücudu kozmetikler, boyalar, parfümler, losyonlar ve benzeri ile allayıp pullayanlar. 3. Bu biçimlendirilmiş ve boyanmış vücudu son moda giysiler, mücevherler ve benzeri ile süsleyenler. İlk kategoride bir kadının güzel olması için vücudu belli ölçüleri tutturmalıdır. Belli bir kiloda ne bir gram eksik ne de fazla olmalı ve keyfi biçimde saptanmış ölçülere uygun kalça, göğüs ve bele sahip olmalıdır. Eğer bu mekanik modelden farklıysa güzel değildir. Bu tornadan çıkma ideal ölçüleri tutturamamak kadınlarda büyük bir üzüntü yaratmaktadır. Kapitalizm şartlarında yaşamın kaynağını anlamadıkları gerçek yükleri altında ezilen ve bunalan çalışan kadınlar, hayali biçimsizliklerini dertlerinin kaynağı olarak görmeye özellikle yatkınlık gösterirler. Aşağılık kompleksinin kurbanları haline gelirler ve böylece binler, on binler ve milyonlar halinde kadın vücudunu biçimlendirenlere ve süsleyenlere koşarak alın teriyle kazandıklarını bu vurguncuların kasasına akıtırlar. Kadın vücuduna ilişkin bu standartlar Hollywood yıldızları ve güzellik yarışmaları aracılığıyla korunur ve etrafı heyecana boğar. Bu seçme güzeller sinema, televizyon, boyalı basın gibi mümkün olan her yol kullanılarak hipnotize olmuş kadın kitlelerinin gözleri önünde resmi geçit yaparlar. Ama bu güzellerin tek düze bir biçimliliği ürkütücüdür. Farklılık gösteren her iz, yani gerçek güzelliğin temeli yok edilmiştir. Bunlar aynı hamurdan yoğrulmuş ve aynı kalıptan çıkmış kurabiyelere benzerler. İkinci kategoride bu bir örnek tasnif edilmiş vücudu pürüzsüzleştiren, boyayan kozmetikçiler ve benzeri satıcılar bulunur. Belki de yalnızca bu sanayicilerin fabrikalarındaki işçilerdir kavanozu ya da şişesi 10 dolara satılan mamüldekiyle, marketlerde şişesi ya da kavanozu 50 sente giden mamüldekinin aynı ucuz ham maddeler olduğunu bilen. Ancak saf ve masumların gözünde 10 dolarlık kavanozun ucuz mamulde olmayan özel sihirli bir gücü vardır. Büyük reklamlar böyle söylediğine göre böyledir. Bu zavallı kadınlar kendilerini tezgahtarlıktan kraliçeliğe dönüştürecek bu sihirli ürünü almak için maddi imkanlarını zorlarlar. Son olarak moda vurguncularına gelince kadınların önüne ızdırap verici bir seçenek konulmaktadır. Mal satın alırken dayanıklılığına mı, modaya uygunluğuna mı önem vermelidirler? Her ikisini de yapabilen zenginler günün her saati gösteri yapan bir moda sirki oluşturmuşlardır. Sabahlık, akşam üzerlik, kokteyllik, akşamlık, gecelik ve yataklık giysiler. Onların her vesile ile ayrı giysileri vardır ve bu vesileler bitmez tükenmez. Ayrıca giydikleriyle gidecek bir yığın aksesuar takımları da vardır. Ve kadınlara dayatılan bu dağ gibi moda ürünleri, ertesi haftaya, aya ya da sezona yeni bir moda kararnamesiyle geçersiz ilan edilebilir. Kadınların ihtiyaç duydukları şeyleri mi aldı yoksa aldıkları şeylere ihtiyaç duymaya mı zorlandıkları konusunda New York Times'ta çıkan bir yazı fikir verici olmaktadır. Bu yazıda zenginlerin ünlü tercihi olan ve yoksullar için modellerinin ucuz kopyaları yapılan Christian Dior'un bir gecede 50 milyon Amerikan kadınının etek boyunu kısaltacak ya da uzatacak, hatta ikisini birden yaptıracak güce sahip olduğuna işaret edilmektedir. Çalışırken de modaya uygun bir görünümde olma baskısını duyan kadınlar için etek boyunda 5-10 santimlik bir fark kahredici bir üzüntü konusu olabilir. Zenginler için ise eski giysilerini atıp yeni bir gardırop düzmek keyifli gelebilir. Ancak yoksullar için bu son derece pahalıya mal olur. Dolayısıyla kozmetik kullanmanın, modaya uymanın ve benzerinin kadınların bir hakkı olduğunun ileri sürülmesi, böyle bir hakla kadınları bu sömürünün kucağına iten toplumsal zorlama arasında net bir ayrım yapılmadığında, kapitalist propaganda ve uygulamaların tuzağına düşülmesine yol açar. Toplumsal değişim için verilen uğraşlara önderlik eden öncü kadınlar, farkında olmaksızın da olsa hiçbir zaman bu çılgınca moda yarışına payanda olmamalıdırlar. Tersine onların görevi kadınların bu şekilde kurban edilmesinden kar sağlayan alçakları teşhir etmektir. Uyum sağlamak değil, karşı çıkmak. Kapitalizm varlığını sürdürdükçe biz kadınların kozmetik ve moda kararnamelerine uymak zorunda olduğumuz ileri sürüldü. Yoksa iktisadi ve toplumsal bakımdan geri planda bırakılırız. Evet, bir büroda iş bulmak için ve diğer nedenlerden dolayı bu acı gerçeğin doğruluk payını teslim etmeliyiz. Ama bu bizim bu keyfi ve pahalı zorlamaları ve emirleri karşı çıkmadan kayıtsızca kabul etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Fabrika işçileri işin hızlandırılmasını, ücret kesintilerini ve sendikalarının saldırıya uğramasını çoğun kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Ancak mücadeleci işçiler bunları protesto ederek kabul ederler ve bunlara karşı mücadele etmeyi, sömürenlerinin karşısına kendi iradelerini ve ihtiyaçlarını çıkaran hareketlerle sürdürürler. Sınıf mücadelesi bir uyum değil, muhalefet hareketidir ve bu yalnızca fabrika işçileri için değil, hem çalışan kadınlar hem de ev kadınları için geçerlidir. Bir cins olarak kadınları ilgilendiren sorunların daha bulanık olmasından dolayı bazı kadınlar uyum gösterme tuzağına düşmüşlerdir. Bu konudaki tavrımızı değiştirmeliyiz. Gelin moda olan günümüz güzellik ölçütlerinin sürekli bir saptama olmadığını ve çalışan kadınların bunlar hakkında söyleyebileceği ve söylemesi gereken bir şeyler olduğunu açıklayalım. Örneğin kozmetik kullanımının oldukça yeni bir icat olduğuna işaret edebiliriz. Geçen yüzyılda koca arayan bir kadın, kozmetik kullandığında bu şansını azaltırdı. O zamanlar kozmetik bir fahişelik belirtisiydi ve hiçbir saygın adam boyalı bir kadınla evlenmezdi.